Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael Hyatt'ın Platform, Gürültülü Bir Dünyada Fark Edilmek adlı kitabı, girişimciler, yazarlar, konuşmacılar, yaratıcı profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için hazırlanmış. Uygulamaya dönük bir kişisel marka ve görünürlük rehberidir. Hyatt, eski bir yayınevi yöneticisi ve uzun süreli blog yazarı olarak iyi bir ürünün tek başına yeterli olmadığını savunur. Ona göre nitelikli içerik değer yaratır, platform ise bu değerin doğru insanlara ulaşmasını sağlar. Kitap, dijital medyanın geleneksel yayıncılar, reklam bütçeleri ve diğer aracılar olmadan doğrudan kitle kurma imkanı verdiği dönemi ele alır. Ana yapı 5 aşamadan oluşur: etkileyici bir ürünle başlamak, lansmana hazırlanmak, bir ana merkez kurmak, erişimi genişletmek ve toplulukla ilişki kurmak. Bu yaklaşım yalnızca takipçi sayısını artırmayı değil, tanınabilir, güvenilir ve sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturmayı amaçlar. Kitap, kısa bölümler ve kontrol listeleriyle özellikle dijital dünyada sesini düzenli biçimde duyurmak isteyenler için pratik bir başlangıç çerçevesi sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, etkileyici ürün görünürlüğün ön koşulu olarak ele alınır. Kitabın ilk ve temel vurgusu, platform kurmanın zayıf bir ürünü kurtaran bir pazarlama hilesi olmadığıdır. Hyatt, dikkat çekme arzusundan önce sunulan şeyin gerçekten değerli olup olmadığının sorgulanmasını ister. Bu şey bir kitap, eğitim, hizmet, konuşma, sanat eseri ya da toplumsal bir fikir olabilir. İnsanların paylaşmak, tavsiye etmek veya tekrar satın almak isteyeceği bir deneyim yaratmadan erişimi büyütmek, yalnızca daha fazla kişinin eksikleri görmesine yol açar. Bu nedenle ilk aşamanın adı sıradan bir başlangıç değil, etkileyici bir başlangıçtır. Buradaki mantık, iletişim araçlarının ürün kalitesini yerine geçememesidir. Türkiye'de bir uzmanlık hizmeti veren kişinin sosyal medyada yüksek görünürlük kazanması. Hizmetin vaat ettiği faydayı tutarlı biçimde sunmuyorsa kalıcı güven oluşturmaz. Hyatt'ın yaklaşımı, hedef kitlenin beklentilerini, ürünün sunumunu ve ayırt edici niteliğini birlikte düşünmeyi gerektirir. Tasarım, başlık, paketleme ve ilk izlenim de bu değerin algılanmasında rol oynar. Ancak bunlar özün yerine konmaz. Kitap bu yönüyle platformu önce içerik ve kalite disipliniyle ilişkilendirir. Görünürlük, değer üretiminin sonucu olmalıdır, onun ikamesi değil. İkinci olarak, lansman öncesi hazırlık, dikkat kazanmayı planlı bir sürece dönüştürür. Hyatt, bir ürün tamamlandıktan sonra aceleyle tanıtım yapmanın yerine, lansman öncesinde talep ve iletişim zemini hazırlamayı önerir. Bu yaklaşımda platform, yalnızca satış duyurusunun yapıldığı gün devreye giren bir araç değildir. İnsanlar fikre, üreticiye ve çözülen probleme daha önce aşina olursa, duyuru tek başına yabancı bir mesaj gibi algılanmaz. Kitaptaki hazırlık mantığı, hedef kitleyi tanımlamayı, mesajı sadeleştirmeyi ve ürünün hangi ihtiyaca cevap verdiğini açıkça ifade etmeyi kapsar. Ayrıca yayımlanma ya da satışa çıkış anını, içerik üretimi ve bağlantılarla desteklenen daha geniş bir kampanyanın parçası olarak görür. Bu, özellikle kitabını yayımlamak isteyen bir yazar veya yeni hizmet sunan bir danışman için önemlidir. Lansman günü, uzun süre kurulan ilişki ve beklentinin görünür hale geldiği andır. Hayatın çerçevesi, plansız biçimde her kanalda görünmeye çalışmak yerine önceden belirlenmiş bir ritim ve çağrı oluşturmayı teşvik eder. Bununla birlikte yöntem, büyük bir açılışın mutlaka ani satış patlaması yaratacağı vaadini taşımaz. Esas katkısı, mesajın tekrarını anlamlı hale getirmesi ve dikkat dağınıklığı yüksek dijital ortamda güvenilirlik biriktirmesidir. Hazırlık, ürünün değer önerisiyle hedef kitlenin gerçek soruları arasında bağ kurar. Üçüncü olarak, ana merkez, sosyal medya hesaplarından bağımsız bir iletişim varlığı sağlar. Kitabın en ayırt edici kavramlarından biri ana merkezdir. Hyatt, kişinin dijital varlığında dikkatini en çok yoğunlaştırdığı, içeriğinin düzenli olarak biriktiği ve ziyaretçiyi daha derin ilişkiye davet ettiği bir merkez kurmasını önerir. Kendi örneğinde bu merkez blogdur, fakat ilke belirli bir teknolojiye bağlı değildir. Bir internet sitesi, bülten, podcast sitesi veya benzeri sahip olunan bir kanal bu işlevi üstlenebilir. Ana, merkez ile sosyal ağlar arasındaki fark stratejiktir. Sosyal ağlar keşif, paylaşım ve kısa etkileşim sağlayabilir. Ancak kuralları, erişim biçimleri ve algoritmaları platform sahibinin kontrolündedir. Ana, merkez ise kişinin arşivini, anlatım biçimini ve ziyaretçi deneyimini daha doğrudan yönetmesine imkan verir. Bu yaklaşım yalnızca günlük paylaşım akışına bağımlı kalma riskini azaltır. Örneğin, bir Türkçe eğitim içeriği üreten kişi kısa videolarla ilgi çekebilir. Fakat kapsamlı kaynaklarını ve e-posta aboneliğini kendi merkezinde topladığında daha kalıcı bir ilişki kurar. Hayat, iyi bir merkez için düzenli, yararlı ve okunabilir içerik gerektiğini vurgular. Merkez kurmak, dijital bir kartvizit hazırlamak değildir. İnsanların geri dönmesi için net bir konu odağı, güven veren sunum ve süreklilik gerekir.
Böylece görünürlük geçici bir akıştan, zamanla değer biriktiren bir varlığa dönüşür. Dördüncü olarak, erişimi genişletmek.
Farklı kanalları ana merkeze yönlendirmeyi gerektirir. Platform, sosyal medya kullanımını her yerde aynı mesajı çoğaltmak olarak değil, erişim kanallarını ana merkezle ilişkilendirmek olarak ele alır. Hayat, Twitter, Facebook, LinkedIn ve kitabın yazıldığı dönemde önem taşıyan diğer ağların, insanların içeriği keşfetmesine ve paylaşmasına yardım edebileceğini anlatır. Temel mekanizma şudur: sosyal kanallar dikkat çekmek için kullanılır, daha kalıcı değer ve ilişki ise ana merkezde geliştirilir. Bu ayrım, her platformun farklı kullanım bağlamı olduğunu kabul eder. Kısa bir paylaşım merak uyandırabilir, profesyonel bir ağ uzmanlığı görünür kılabilir. Bir e-posta listesi ise doğrudan ve düzenli iletişim sağlayabilir. Ancak bütün kanallarda bulunmak, otomatik olarak etkili olmak demek değildir. Kitabın pratik değeri, sınırlı zaman ve enerjiyi hedef kitlenin gerçekten bulunduğu alanlara yöneltme fikrindedir. İçeriğin paylaşılabilir olması, başlıkların anlaşılır yazılması ve bağlantıların kolay erişilmesi gibi ayrıntılar da erişimin teknik tarafını oluşturur. Yine de hayatın sosyal ağ örneklerinin bir kısmı kitabın yayımlandığı dönemin araçlarına dayanır. Günümüzde belirli platformların popülerliği değişmiş olsa da sahip olunan merkeze trafik ve güven taşımak ilkesi geçerliliğini korur. Okur için asıl ders, tek bir uygulamaya bağımlı olmak değil, her kanalın iletişim zincirindeki rolünü bilinçli biçimde belirlemektir. Son olarak, toplulukla etkileşim takipçi sayısını karşılıklı güvene dönüştürür. Hiat'ın 5. aşaması, kitleyi pasif bir sayı olarak görmek yerine, ortak ilgi etrafında oluşan bir topluluk olarak ele alır. Platformun sağladığı görünürlük ve erişim, insanlar yanıt alabildiğinde, görüşlerinin önemsendiğini gördüğünde ve içerikle bağ kurabildiğinde daha anlamlı hale gelir. Bu nedenle yorumlara, sorulara ve geri bildirimlere dikkat etmek, kitabın iletişim anlayışında merkezi bir yere sahiptir. İki yönlü iletişim, üreticinin hedef kitlenin dilini, sorunlarını ve beklentilerini daha iyi anlamasına da yardım eder.
Böylece sonraki içerikler yalnızca tahmine değil, gerçek temaslardan edinilen bilgiye dayanabilir. Kitap ayrıca güvenin süreklilikle ilişkili olduğunu gösterir.
Düzensiz ve yalnızca satış odaklı duyurular, ilişki kurmak için sınırlı değer taşır. Buna karşılık yararlı bilgi vermek, söz verilen zamanda içerik sunmak ve uygun olduğunda kişisel bir ses kullanmak, topluluğun bağlılığını güçlendirebilir. Bu fikir, her mesaj anında kişisel yanıt verme zorunluluğu anlamına gelmez. Kitle büyüdükçe zaman yönetimi ve sınırlar gerekir. Ancak hayatın ana iddiası nettir, platform yalnızca yayın yapma gücü değildir, dinleme ve karşılık verme sorumluluğudur. Bu boyut, kitabı salt dijital pazarlama taktiklerinden ayırır. Uzun vadede paylaşım ve tavsiye davranışını güçlendiren şey, erişim rakamlarından çok güvenilir ve karşılıklı bir ilişki hissidir.
Sonuç olarak, platform, dijital ortamda bir fikri, ürünü veya uzmanlığı görünür kılmak isteyen okurlar için işlevsel bir yol haritasıdır. Özellikle ilk kitabını hazırlayan yazarlar, bağımsız çalışan uzmanlar, eğitmenler,
yaratıcı üreticiler ve sınırlı bütçeyle doğrudan kitle oluşturmak isteyen küçük işletme sahipleri kitaptan yarar görebilir. En somut faydası, dağınık görünen blog, sosyal medya, e-posta ve lansman faaliyetlerini tek bir mantıkta birleştirmesidir. Okur, önce değerli bir teklif geliştirmeyi, sonra buna uygun bir ana merkez kurmayı. Erişim kanallarını bu merkeze bağlamayı ve toplulukla düzenli ilişki sürdürmeyi öğrenir. Bu sıralama, yalnızca daha fazla paylaşım yapma önerisinden daha disiplinli bir çerçeve sunar. Kitap, yayımlandığı dönemin sosyal ağlarına sıkça başvurduğu için bazı araç önerileri bugün eskimiş görünebilir. Buna rağmen sahip olunan iletişim kanalı kurma, görünürlüğü önceden inşa etme ve güvene dayalı topluluk geliştirme ilkeleri güncelliğini büyük ölçüde korur.
Benzer kişisel marka kitaplarından farkı, ilham verici genel ifadelerden çok, yayıncılık ve blog deneyiminden türetilmiş aşamalı bir uygulama modeli vermesidir. Kısa, liste ağırlıklı bölümler hızlı okunur ve uygulanabilir notlar çıkarılmasını kolaylaştırır. Buna karşılık derin akademik analiz veya her dijital kanal için güncel teknik ayrıntı arayanlar ek kaynaklara ihtiyaç duyabilir. Yine de platform, dikkat ekonomisinde kalıcı etki yaratmanın önce değer, sonra sistem ve ilişki gerektirdiğini açık biçimde anlatır. Destek olmak isterseniz Michael Hyatt kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.